Ayrım 35, sayfa 293. Şasa ona bakıyordu. Anlayamamış gibiydi. 4 yaşından beri Veltevre'den de yaşamıştı o. Kendini bildi bileli buradaydı. Şasa, her şeyi kaybettik. Soygundan beri işi ayakta tutmaya çalışıyorum. Yapamadım. Gitti hepsi Şasa. Veltevre'lerini satıp borçlarımızı ödeyeceğiz. Ondan sonra elimizde hiçbir şey kalmamış olacak. Sesi yine çatlıyordu. Artık zengin değiliz Şasa. Hepsi gitti, mahvolduk. Tümüyle mahvolduk. Oğluna baktı. Onun kendisine sitem etmesini, kendisi gibi yıkılmasını bekledi. Ama Şasa ellerini annesine doğru uzattı. Annesi ona sarıldı, omuzları sarkıverdi. Yoksuluz Şasa. Çocuğun durumu anlamak için uğraştığını hissediyordu. O da karmaşık duygularını ifade edebilecek kelimeleri aramaktaydı. Sonunda, "Biliyor musun Mater?" dedi. "Ben bazı yoksul insanlar tanıyorum. Okuldan bazı çocuklar. Anne babaları zor durumda ama çocuklar pek üzgün değil. Çoğu hoş insanlar. Belki de o kadar kötü olmaz. Bir kere yoksul olmaya alışırsak..." "Ben asla alışamam," diye fısıldadı Senten hırsla. "Her saniyesinden nefret ederim." "Ben de öyle." Şasa'nın da sesi hırslıydı. "Keşke yaşım daha büyük olsaydı. Keşke sana yardım edebilseydim." Şasa'yı Nalbant'ın kapısında bırakıp ağır adımlarla geri döndü. Umutsuzluk tüm kararlılığını eritip tüketiyordu. Çok çalışmıştı. Çok uzun süre yalnız kalmıştı. Şimdi bu son başarısızlık kendini yorgun hissetmesine yol açıyordu. Kemikleri sızlıyor, hayata yeni baştan başlamaya gücü olmadığını ta içinden biliyordu. Yenildiğinin farkındaydı. Bundan böyle hayatı acı olacaktı. Gerçi Sir Gary Courtney'i çok seviyordu ama onun sadakasıyla yaşama fikri de tüylerini diken diken ediyordu. "Yatsam, gözlerimi yumsam," diyordu içinden. Huzura ve sessizliğe özlem duydu. Keşke bitse, hiçbir şey kalmasa, çabada, kaygıda, umutta kalmasa, rüyasız, upuzun bir uyku gibi olacaktı. Huzur özlemi kabardı, tüm benliğini doldurdu. Bahçeyi geçerken koşuyordu. Çalışma odasının kapısını açtı, masaya koşup çekmeceyi çekti. Pistoller Sir Gary'den hediyeydi. Lacivert deri kılıfta, üzeri armalıydı. İkisi eş. El yapımı Beretta. Bayan modeli. Kabzaları sedef kakmalı, araları hani madeninin elmaslarıyla noktalanmış. Bir tanesini seçti, eline aldı, haznesine baktı. İçi doluydu. Emniyeti itti, tabancayı kaldırıp şakağına dayadı. Kendine dışarıdan bakıyordu sanki. Birden acıdı kendine. Zavallı Senten diye düşündü. Ne kötü bir son. Karşı duvara, yaldızlı çerçeveye doğru baktı. Çerçevenin ortası aynaydı. İki yanında bahçenin sarı gülleri vazolar içinde duruyordu. Kendini o aynada çiçekli bir tabutun içindeymiş gibi gördü. "Cesede benziyorum." Bunu yüksek sesle söylemişti. Ses havayı dağıttı. Kendinden tiksindiğini hissetti. Tabancayı indirdi. Yanakları öfkeyle alev alev yanmaya başladı. "Olmaz, Allah kahretsin." Neredeyse haykırıyordu. "Bu kadar kolay kurtulmak olmaz." Silahı tekrar yerine kaldırdı, odadan dışarı fırladı. Koridordaki hizmetçiler onun ayak seslerini duyunca dönüp eğilerek selam verdiler. "Lili, tembel çocuk seni, hala banyomu doldurmadın mı?" diye sordu Senten. İki hizmetçi yan gözle bakıştılar. Biri banyoyu doldurmaya koştu, öteki Senten'e yardım etmek üzere soyunma odasına girdi. "Gladys, git söyle Lili'ye, derin ve sıcak olsun su." Az sonra küvetin başındaydı. "Lili, sen beni pişirip çorba mı yapacaksın?" dedi parmağını suya sokup. Kız sevinçle sırıttı. Senten'in banyo suyunu çok sıcak sevdiğini kızlar iyice öğrenmişlerdi. Lili banyo kristallerinden bir avuç alıp suya serpti. Suyun içinde yatarken sedef kakmalı tabanca bir kere daha gözünün önünde belirdi. "Sen asla korkak olmadın, Senten Courtney," dedi kendi kendine. Banyodan çıkıp soyunma odasına girdi. Giyinip aşağıya indiğinde neşeli, gülümsemelerle dolu şık bir genç kadındı. Davenport'la Cyril Slane onu bekliyorlardı. "Bu iş uzun sürecek baylar, hemen başlayalım." Koca evdeki her eşya numaralanacak, tanımı yapılacak, fiyatı tahmin edilecek, kataloğa işlenecekti. Bütün bunların 10 gün içinde Davenport, İngiltere'ye dönmeden önce bitirilmesi gerekiyordu. Adam 3 ay sonraki bir tarihte kesin satışlar için yine gelecekti. Adamın gitme günü geldiğinde Senten onu gemiye kadar kendisinin geçireceğini duyurdu. Oysa normal olarak bu görev Cyril Slane'e düşerdi. Posta gemisinin yola çıkışı Cape Town sosyal takviminde önemli olaylardan sayılırdı. Güverteler ve rıhtımlar yolcularla, onları geçirmeye gelenlerle doluydu. İlk giriş kapısında Senten hemen yolcu listesini kontrol etti. M harfinde aradıklarını buldu. Malcolm S. Bayan, 1. Kamera A16. Malcolm S. Bayan T. Kamera A17. Malcolm S. Bayan M. Kamera A17. Blaine'in ailesi planlandığı gibi gidiyordu. Polo turnuvasından beri Senten onu görmemişti. Geminin sigara salonlarında ve birinci mevki salonlarında belli etmeden onu aradı. Bulamayınca herhalde Isabella'nın kamerasındadır diye karar verdi. Onun bir an daha Isabella ile yalnız kalmasına tahammülü yoktu. Kendisi Bay Davenport'la oturdu, cin içti, tanıdıklara gülümseyip selam verdi, kimiyle şakalaştı. Kendisine gösterilen sıcak ilgiden memnunluk duydu. Polo turnuvası gösterisinin etkileri hesaplandığı gibi olumlu olmuştu demek. Mali durumuyla ilgili kuşkuları bir yana itmeye yaramıştı. Henüz ortalık dedikodularla çalkalanıyor değildi. Yakında değişecek bu durum diye düşündü. Cape Town'un kibar hanımlarından birinin selamını görmezden geldi. Bu yüzden kadının kendisine saygısının daha da arttığını hissetti. Bu arada bir yandan da gözleri Blaine'i arayıp duruyordu. Geminin düdüğü öttü, 15 dakika sonra hareket edileceği anons edildi, geçirmeye gelenlerin gemiyi terk etmesi istendi. Senten, Bay Davenport'la el sıkıştı, merdivene yöneldi. Ancak rıhtıma indikten sonra bir ara Blaine'in büyük kızını kalabalığın arasında tanıyabildi. Uzaktan bakınca Tara yetişkin gibi gözüküyordu. Güzeldi de. Saçları modaya uygun toplanıp topuz yapılmıştı. Senten elini gözüne siper etti. Öteki kızı, tekerlekli sandalyedeki kadını da gördü. Isabella'nın yüzü gölgede kalıyordu. Senten'in gözünde mutsuzluğun, acının simgesiydi o yüz. "Tanrım, keşke ondan nefret etmek kolay olsaydı," dedi kendi kendine. Bakışları çocukların el salladığı tarafa döndü. Oradaydı Blaine. Dev vinçlerden birinin tekerine tırmanmıştı. Saçları uçuyor, iri beyaz dişleri parıldıyordu. Senten kalabalığın arasına karıştı, ona gizlice bakabileceği bir yer bulmaya savaştı. Kaybetmeyeceğim bir tek şey varsa o da o. Bu düşünce içine bir rahatlık verdi. O her zaman yanımda olacak. Veltevre'den gidince, hani madeni de gidince, birden içine korkunç bir kuşku girdi. Öyle mi acaba? Kuşkuyu itmeye çalıştı ama başaramadı. Beni mi seviyor yoksa kim olduğumu mu seviyor? Sıradan bir kadın olduğum zaman, servetim, mevkiim olmadığı zaman, yabancı bir erkeğin çocuğundan başka bir şeyim kalmadığı zaman beni yine sevecek mi? Gemi yavaş yavaş açılıyordu. Uzaklaşınca rıhtımdaki kalabalık da yavaş yavaş dağılmaya başladı. Blaine hala tırmandığı yerde duruyor, Panama şapkasının gölgelediği gözleriyle gemiye doğru bakıyordu. Üzgündü yüzü, gülümsemiyordu. Bu hüzün Senten'in kendi kuşkularıyla birleşince dayanılamayacak kadar ağır oldu. İçinden dönüp oradan kaçmak geldi. Birden Blaine onu gördü, başını eğip gülümsedi. Senten onu özel bir anında gözetlemiş olduğu için suçluluk duydu. Blaine'in yüzündeki ifadeyi çözemiyordu bir türlü. Blaine tırmandığı yerden aşağıya atladı, Senten'in karşısına dikildi. "Ne zaman yalnız kalabiliriz?" diye sordu alçak sesle. "Bir dakika daha bekleyemeyecekmişim gibi geliyor." Senten'in tüm kuşkuları, korkuları eriyip yok oldu. İçi derin bir mutlulukla doldu. "Beni seviyor," diye şarkı söylüyordu kalbi. "Beni her zaman sevecek." General James Barry Manik Herzog, forsuz ve işaretsiz bir arabayla Veltevreden'e geldi. Başbakan eski günlerden Jean-Christian Smuts'ın silah arkadaşıydı. Güney Afrika Savaşı'nda ikisi de İngilizlere karşı cesaretle savaşmışlar, sonra da Vereeniging görüşmelerinde katılmışlardı. Sonra Güney Afrika Birliği Ulusal Konvansiyonu'nda birlikte görev yapmışlar, Louis Botha'nın ilk hükümetinde bakanlıklar üstlenmişlerdi. Yollara ayrıldıktan sonra Herzog daha dar bir bakış açısıyla Güney Afrika önde gelir görüşünü benimsemiş, John Smuts ise uluslararası bir devlet adamı olmuş, hem İngiliz Milletler Topluluğu'nun kurulmasını planlamış hem de Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına ön ayak olmuştu. Herzog militan Afrikaner'di. Afrikaner dilini İngilizceye eş değerde saydırmayı başarmıştı. 1931 yılında İngilizleri Westminster kararnamesiyle dominyonların eşit haklarını kabul ettirmiş, aynı zamanda İngiliz Milletler Topluluğundan çekilme haklarını da garantiye aldırmıştı. Uzun boylu, yapılı adamdı. Veltevreden'deki kütüphaneye girdiğinde etkileyici bir görünüşü vardı. Senten kütüphaneyi süresiz olarak onların kullanımına tahsis etmiş bulunuyordu şu ara. Jean Smuts yerinden kalkıp Herzog'u karşıladı. El sıkışırlarken Herzog, "Galiba tartışmalara, planlara sandığımız kadar çok zaman ayıramayacağız," dedi. General Smuts masada oturmakta olan Blaine Malcomes'e ve Danny Reitz'e baktı. Yeni kabine için onlardan başka iki aday daha getirmişti. Herzog'la Maliye Bakanı Nicolas Havenga yerlerine oturuncaya kadar hiçbiri konuşmadı. Havenga kuşkuyla çevresine bakınarak "Burada güvende miyiz?" diye sordu. Odanın çift kanatlı maun kapıları kapalıydı. Adamın bakışları oymalı kitap rafları üzerinde dolaştı. "Güvendeyiz," dedi Smuts. "Açık konuşabiliriz. Bizi dinleyen gizli kulaklar yok. Size şahsen garanti verebilirim." Havenga başbakana baktı, o cesaret verircesine başını sallayınca konuşmaya başladı. "T.L. Monroe istifa etmiş," diye haberini verdi. Arkasına yaslandı. Fazlasını söylemesine gerek yoktu. T.L. Monroe ülkenin en çok tanınan, en renkli tiplerinden biriydi. Ona Kuzey Aslanı denirdi. Herzog'un en sadık destekçilerinden biriydi. Milliyetçiler iktidara geldiğinde Adalet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yapmıştı. Herzog'un halefi gözüyle bakılıyordu ona. Ama sonradan gerek sağlık nedenleri, gerekse Güney Afrika'nın altın standardına bağlı kalmasına ilişkin görüş ayrılıkları nedeniyle politikadan çekilmiş, Yüksek Mahkemenin İtiraz Mahkemesi kanadında görev kabul etmişti. Şimdi oradan da istifa ettiği açıklanıyordu. "Sağlık mı?" diye sordu Jean Smuts. "Hayır, altın standardı," dedi Havenga ciddi ciddi. "Niyeti altın standardı konusunda mücadele etmek." "Çok etkin biri," dedi Blaine. Herzog, "Politikamıza kuşku bulaştırmasını göze alamayız," diye ona katıldı. "Şu anda Rose'dan gelecek bir demeç felaket olur. Altın konusunda ortak bir karara varmak bizim için birinci sırada öncelik taşımalı. Ya ona karşı gelecek ya da ondan önce davranacak bir durumda olmalıyız. Birleşik bir cephe oluşturmamız çok önemli." Dosdoğru Smuts'a baktı. "Bence de öyle," dedi Smuts. "Yeni koalisyonumuzun daha oluşmadan küçük düşürülmesine izin veremeyiz." Havenga, "Bu bir kriz durumu," diye atıldı. "Öyle davranmalıyız. Görüşlerinizi alabilir miyim, Aubaz?" "Görüşlerimi biliyorsunuz," dedi Smuts. "İngiltere altın standardından ayrıldığında aynı şeyi yapmamızı tavsiye etmiştim. Şimdi başınıza kalkmak istediğimden değil ama o konudaki görüşüm değişmedi. Lütfen nedenlerinizi tekrar sıralar mısınız, Aubaz?" "O zamanlar Güney Afrika'da altın liradan sterline kayma olacağını söylemiştim. Kötü para her zaman iyi parayı kovar. Haklı da çıktım, öyle oldu." Smuts açık konuşuyordu. Karşısındaki adamlar biraz tedirgin görünmekteydiler. "Bunun sonucu olan sermaye kaybı sanayimizi yaraladı. On binlerce işçimiz işsiz kaldı." Havenga tatsız bir sesle, "İngiltere'de de milyonlarca işsiz var," dedi. "Altından ayrılmayı reddetmemiş işsizliği daha da artırdı. Altın madeni sanayimizi tehlikeye soktu. Elmas ve yün fiyatlarımızı düşürdü. krizi bugünkü acı duruma getirdi. Bunca zaman geçtikten sonra altın standardından çıkarsak ülkeye yararları ne olacak? Birincisi ve en önemlisi, altın madeni sanayimiz canlanacak. Güney Afrika lirası sterlinle eşit değerde olursa, ki hemen öyle olacaktır, o zaman madenler bir ons altın karşılığında şimdiki gibi 4 değil 7 lira alacaklar demektir. Hemen hemen iki katı. Kapatılan madenler tekrar açılacaktır. Ötekiler gelişecektir. Yeni madenler açılacak, on binlerce siyah ve beyaza iş bulunacak, sermaye tekrar ülkeye doğru akacaktır. Bir dönüm noktası olur. Tekrar zenginleşme yoluna koyuluruz. Görüşü destekleyen ve karşıt olan fikirler ortaya atıldı. Blaine ile Wright, yaşlı generalden yana çıktılar. Yavaş yavaş karşı görüştekiler mantık zinciri içinde gerilemeye başladılar. Akşama doğru bir ara Herzog birden ayağa fırladı. "Ya zamanı?" diye patladı. "Borsada kıyamet kopacaktır. Noel'e 3 iş günü kaldı. O zamana kadar açıklamamız gerek. Borsa kapanınca açıklarız." Kütüphanedeki hava yoğunlaşmıştı sanki. Blaine, Smuts'ın tartışmayı kazandığını anladı. Güney Afrika, yeni yılda borsa açılmadan önce altın standardından ayrılıyordu. Büyük bir sevinç hissetti. Bir başarı duygusu doldurdu içini. Koalisyonun ilk işi, ülkenin ekonomik sıkıntılarına bir sınır çizmek, ülkeyi refaha kavuşturmak için tedbir almak olmuştu. Herzog devam etti. Thielmann üzerinde hala etkin var. Açıklamasını borsalar kapanana kadar ertelettirebilirim. Artık ayrıntılara inmişlerdi. Görüşme bittiğinde Blaine oradakilerle el sıkıştı. Ford'unu park ettiği yere yürüdü. İçi kadere hükmetme duygusuyla dop doluydu. İşte onu politika dünyasına çeken de buydu. Dünyanın değiştirilmesine katkıda bulunabileceğini bilmek. Blaine için gücün nihai kullanımı demek bu demekti. Halkına ve ülkesine musallat olan şeytanlara kılıç sallamak. Tarihin bir parçası oldum diye düşündü. Konvoy halindeki arabaların peşi sıra Veltevreden'in çıkış kapısına yöneldi. Bilerek geri kalıyor, öndekilerle aracını açıyordu. Onlar Winberg tepesi virajını dönünce Ford'u durdurdu, kontağı kapayıp bir süre kendi kendine oturdu. Sonra arabayı tekrar çalıştırdı, U dönüşü yaptı, ağaçlar arasına park etti. Bahçedeki küçük köşke doğru hızla koşmaya başladı. Kapıya varınca duraladı. Senten onun geldiğini duymamıştı. Şöminenin karşısına çömelmiş, ateşi üflüyordu. Blaine bir süre onu kapıdan seyretti, içinden bir sevinç yükseldi. Dizlerinin arkasındaki bu gamzelere daha önce hiç dikkat etmemişti. İçi burkuldu. Bir şefkat duygusu sardı içini. Boğazından hafif bir ses çıktı. Senten döndü, onu görür görmez ayağa fırladı. "Gelmiyorsun sanmıştım" diyerek onun kollarına koştu. Gözleri pırıl pırıldı. Öpüşmeleri uzun sürdü. Senten geri çekilip onun yüzünü inceledi. "Yorulmuşsun" dedi. "Uzun bir gün oldu. Gel." Onu ateşin başına götürdü, ceketini çıkardı, kravatını gevşetti, sonra oturttu. "Hep yapmak istemiştim bunları sana," diye mırıldandı. Ceketi dolaba astı, masadan bir kadehe viski doldurdu, alıp getirdi. "Sahi mi?" Blaine içkisini yudumlayıp başını salladı. "Harika." Çevresine bakındı, vazolardaki çiçekleri, yerlerin cilasını, basit, sağlam mobilyaları gördü. "Çok güzel," dedi. "Burayı sana hazırlayabilmek için bütün gün uğraştım." Senten hazırlamakta olduğu prodan başını kaldırıp ona baktı. Eskiden burada Anna otururdu. Sir Gary ile evlenene kadar. O zamandan beri kimse kullanmadı burayı. Artık bizim yerimiz burası, Blaine. Burayı uzattı, yaktı, bir deri yastığı Blaine'in ayakları dibine koydu. Oraya oturdu. Kollarını onun tek dizine sardı. Ateşin ışığında yüzüne baktı. "Ne kadar kalabilirsin?" Blaine düşünceliydi. "Sen beni ne kadar istiyorsun? Bir saat mi, iki mi, daha uzun mu?" Senten sevinçle onun dizine daha sıkı sarıldı. "Bütün gece," dedi, "sabaha kadar." Öpüştüler, konuştular, sonra bir ara Senten ayağa kalkıp yürüdü. "Nereye gidiyorsun?" "Pronu bitir, sonra gel öğren." Blaine onun peşinden gittiğinde onu alçak bir yatağın orta yerinde oturur buldu. Daha önce onu hiç gecelikli görmemişti. Açık limon rengi satendi, yakası, kolları fil dişi rengi dantelliydi. "Çok güzelsin," dedi. "Sen bana kendimi güzel hissettiriyorsun." Senten ellerini uzatıyordu. O gece sevişmeleri daha önceki telaşa benzemeyen ağır, yumuşak bir sevişme oldu. Senten onun kendi vücudu ve o vücudun ihtiyaçları konusunda bu kadar çok şey öğrenmiş olduğunu daha önce fark edememişti. "Seni seviyorum sevgilim. Ah Tanrım, ne kadar çok seviyorum seni." Blaine'in sesi boğuk boğuk yükseldi. "Seni seviyorum. Seni seviyorum." İkisi tek varlık oldular. Ayrım sonu.